Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
...2500 senede bir görülebilecek şiddetli bir yağış. Ama farklı olan şey şu, iklim değişikliğiyle birlikte artık bu şiddetteki yağışları 20 yılda bir görüyoruz.
Bütün hikayede aslında oradan geliyor bu sünger kent yani hikayesi. Aslında yağış rejiminin dengesizliğinden ve su azlığından ve sel vesaire gibi baskınların artık şiddetinin senin de en başında söylediğin gibi hem sayısının hem şiddetinin artmasından dolayı ne yaparız diye bilim insanları düşünüyor. Böyle bir çözüm buluyorlar.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Yeşil Dalga'dan herkese merhaba. Ben Mehveş Evin.
Ben Ferdi Akarsu.
Evet, bu hafta yine acı bir olayın üzerine aslında çoktandır planladığımız bir konuyu konuşacağız. Acı olay nedir? Acı olaydan bol bir şey yok zaten. Deprem afeti, üzerine bir de sel afeti. Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vurdu. Onlarca vatandaş hayatını kaybetti. Korkunç görüntüler geldi ve bunları da tam işte biz Ferdi ile afete dirençli kentleri konuşurken, yani sadece deprem değil, sel, kuraklık gibi afetler, orman yangını gibi afetlere dirençli kentleri konuşurken gelmesi de ayrıca tabii üzücü. Şimdi şöyle bir şey var, tabii şimdi böyle büyük, çok büyük bir yağış oldu. Orası bir gerçek. Fakat burada değişik olan şey, yani iklim bilimi alanında da öncü isimlerden Profesör Levent Kurnaz şöyle diyor. Aslında bu 2500 senede bir görülebilecek şiddetli bir yağış. Ama farklı olan şey şu, iklim değişikliğiyle birlikte artık bu şiddetteki yağışları 20 yılda bir görüyoruz. Yani düşünsene Ferdi. 2500 evet. Yıl nere? 20 yıl nere? Belki bu aynen. Daha da sıklaşacak.
Tabii, kolay o zaten. Tabii tam olarak o. Yani iklim değişikliğinde hep yani bizlere ilk başlarda tabii sadece şey gibi göründü. Hep bir küresel iklim sıcaklığının artıyor olması falan. Hani küresel ısınmaydı hatta adı. Dolayısıyla yıllarca öyle bildiğimiz için böyle seldir falan bize biraz sürpriz gibi geldi. Aslında bu olay iklimdeki bir değişiklik genel olarak ve onun yarattığı bir kriz. Dolayısıyla bu tür aşırı hava olayları deniyor sayısında ve şiddetinde dengesizlikler ve artışlara neden oluyor. Tam da senin söylediğin gibi 2000'lere, 20 yıl nere falan yani hani çok çok ağır şeyler yani bizim altyapılarımızın çok hazır olmadığı durumlar. Birazcık zaten bu altyapıları falan üst yapıları konuşacağız şu anda.
Tabii. Evet, aslında sünger şehri konuşacağız evet. Ama ben şöyle de bir not eklemek isterim dinleyiciler için. Aslında büyük de sürpriz değil bu aşırı sel, aşırı yağışlar, aşırı hava olayları. Çünkü BM ta kalkınma programı ta 2004'te bunun hatta Türkiye'de nerelerin daha riskli olduğunu açıklamış, bilinen şeyler var. Tabii Türkiye'de de çok değerli hocalar var ve özellikle bu hızlı inşaat, kentleşme, çarpık kentleşme ile birlikte bu şehirlerin artık merkezlerden çeperlere yayılmasıyla birlikte, kalabalıklaşma ve nüfusla birlikte bu iş artık hani katlana katlana büyüyor. O zaman şunu konuşmaya başladı dünya. Aslında biz bayağı geç de kaldık bunu konuşmakta. Tabii. Çünkü Çin'de değil mi? Çin'de Profesör Tong Yangyu bu işi sünger şehir kavramını bulan profesör. Aslında kendisi de çocukken bir selde az daha boğularak ölecekmiş. Ondan sonra da araştırmalarını yaparken şöyle bir şey demiş. Ya kardeşim biz İşte hep Avrupa'da nasıl bir kent tasarlanıyorsa biz de alıp bunu uyguladık. İşte yollar, işte bilmem neler. Tabii eski değil, daha yeni kaldırımlardan, betonlardan bahsediyor. Çünkü eski sistem, o taş aralarından zaten sular geçer, akar. İstanbul'da eski sokaklarında bunlar vardı. Hala bazı yerlerinde
Arnavut
var.
kaldırımları.
Ernavut kaldırımları, aynen öyle. Ama yeni kentleşmelerde işte asfalt yollar birbirlerine bağlanıyor, kaldırımlar, şunlar bunlar, suyu geçirmeyen, daha doğrusu sadece belli alanlarda, işte bizim kanalizasyon, o şeyler vardır ya, mazgallar vardır ya, orada depolanan, aslında normal şartlar depolanmayan, yani akıp giden,
Tabii.
boşa giden bir su oluyor. Evet Ferdi, ben çok uzun bir girizgah yaptım. Bence
Evet.
sen
Yani
anlat.
bence
Çünkü
çok güzel gidiyordun bu arada. Bence böyle yani aslında sen iyi anlattın. İşin çıkış tarafını 2014 yılında görüyoruz. Çin'de ortaya çıkıyor ve 16 tane kenti de ilan ediyorlar, hani böyle bir şey gibi, ne derler,
pilot.
başlangıç kenti olarak. Ve evet, pilot, doğrusu pilot şehir olarak da seçiyorlar, uygulamalar da başlıyor. Örneklerine de son bölümde de geçeriz. Ciddi de para ayırıyorlar. Yani bu sünger kent, Sponge City. Hani belki dinleyicilerden, internetten araştırma yapacak olanlar olur. Ayrıca da aşağıda bilgiler bölümüne de kaynakları da biz elimizden geldiği kadar veririz size. Siz de mutlaka okuyun. Bu çok da eski olmayan bir kavram. Yani hani 2014 yılında, 10 sene anca olmuş işte baktığınız zaman. Bütün hikaye de aslında oradan geliyor. Bu sünger kent yani. Hikayesi aslında yağış rejiminin dengesizliğinden ve su azlığından ve sel vesaire gibi baskınların artık şiddetinin, senin de en başında söylediğin gibi, hem sayısının hem şiddetinin artmasından dolayı ne yaparız diye bilim insanları düşünüyor. Böyle bir çözüm buluyorlar. Baktığın zaman da güzel oluyor, çünkü yani hem birincisi bu seldir, işte genel olarak yağış rejimindeki bu sıkıntılar can kaybına, mal kaybına neden oluyor. Aynı zamanda da bizim bir de tatlı su sıkıntımız var malum. Hani sadece bu sel falan da değil. İki konusu var. Hani iki tane
Tabii.
bileşeni var durumun. Bir de içecek su dahi bulamıyoruz. Dünyanın birçok yerinde, bakın bu sene Bursa alarm verdi vesaire, yağmurlar yağacak mı? Her sene
İstanbul'da
bir
öyle.
baraj, tabii bir baraj muhabbeti oluyor. Doldu dolmadı. Güney Afrika mesela limit getirmişti, hatırlarsınız, yani hani su kullanımına. Dolayısıyla iki boyut, bunu unutmayalım. Bir, bu tür sel gibi afetlere karşı koruma sağlıyor. Diğeri de ihtiyacımız olan tatlı suyu bir şekilde birazcık daha hani arttırmaya yönelik bir durum.
Burada hemen şunu sormak istiyorum. Bu aslında, yani sünger şehir deyince hani yeni bir buluş vesaire, hani onun
Değil.
detaylarına, konseptine gireceğiz. Onu soracağım sana. Ben şöyle bir şey okudum aslında sünger şehirlerle ilgili. Aslında en zaten bir şehir için en makbul ve doğal olanı doğal alanların korunması, yani yeşil
Evet.
alanların korunması. Sen
Evet.
zaten çünkü ağacınla, işte yeşilliğinle, doğal ortamlarınla zaten bu yağmuru bir şekilde sel haline, yani tabii topografyaya göre de değişiyor ama önce bunu bir açalım istiyorsan, sonra
Tamam,
da
tamam.
bu sünger şehir, yani yeni şehirler inşa edilirken buradaki hani teknik nedir vesaire, konsept nedir, ona girelim.
Tamam. Yani şöyle bir şey var. Birincisi şunu söyleyelim. Birazcık hani böyle beynimizi de açmış oluruz. Hiç duyduk mu mesela bir tane köyü sel bastı? Böyle Anadolu'daki böyle eski köylerden birini. Niyeyse bu sel, farkında mısınız? Şehirlerde oluyor yani. Halbuki büyük köylerimizde var. Anlatabiliyor muyum? Hani hikaye şu: Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Aslında çok eski, geleneksel olan köylerde zaten bu sünger oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten biz bunu binlerce yıl önceden çözdüğümüz bir
Topraktan
şey.
bahsediyoruz
Evet,
herhalde.
yani çatılar, toprak. Dolayısıyla hani birçok uygulama, birazdan benim size böyle madde madde belki de sayacağım uygulama, zaten siz Konya'nın böyle eski geleneksel köylerine, Karadeniz'in geleneksel köylerine falan gittiğinizde zaten görüyorsunuz. Zaten bakın, köylerde olmuyor bunlar. Genelde nerede oluyor? Şehrin artık böyle içindeki küçük ilçe diyelim hani. nehir kenarına yapılmış ya da taşkın düzlüğüne yapılmış yerlerde oluyor. Dolayısıyla aslında birazdan size anlatacağım şey böyle yeni bir keşif değil, 2014 yılında Çin'in keşfettiği bir şey değil. Zaten doğada olan, zaten doğal alanlarda yapılan, dünyanın her yerindeki yerli kabilelerin ya da geleneksel yaşayan köylerin vesaire yaptığı şeyler. Tek farkı bunların şehirlere adaptasyonu konusunda oluyor. Hani bu kent konsepti kapsamında. Bu sünger kenti nasıl var edeceğiz dediğimiz zaman yapılması gereken en önemli şey, zaten bununla ilgili okumalar yaptığı zaman insanlar görecekler, tam da senin söylediğin şey ilk sıradadır her zaman. Doğal alanlar. Kent içindeki doğal alanları öncelikle korumamız gerekiyor. Bu doğal alanlar ne dersek ormanlar, sulak alanlar, deltalar gibi, nehirler, nehir yatakları,
Göller.
göletler, göller. Şimdi bunlar özellikle hani suyun böyle başat olduğu, aktör olarak en bilinen aktör olduğu doğal alanlar, öyle söyleyeyim. Ve sadece bunları korumak da gerekmiyor. Kentlerde biliyorsunuz Mehveş, bunlar genelde yapılaşmadan dolayı parçalanmış oluyor. Yani bir park bir yerde, bir orman bir yerde, arasına asfaltlar girmiş, mahalleler girmiş. Ne bileyim, bir nehir bir yerde, bir nehir başka bir yerde, birbiriyle artık bağlantısı yok. Normalde dünyada hani baktığınızda bu tür su havzaları birbirine küçük kılcal derelerle falan bağlanır. Ama biz kentlerde bunların çoğunu yok ettiğimiz için artık bağlantısı da kalmıyor. Dolayısıyla sadece bu doğal alanları korumak, geliştirmek yetmiyor. Eskiden olduğu gibi birbirine bağlamak gerekiyor. Bunlara da habitat köprüsü deniyor. Hem bu doğal alanları koruyacağız, mümkünse geliştireceğiz ve birbirine bağlayacağız. Böyle olduğu zaman bunların sünger olma potansiyelleri kat be kat daha artıyor. Öyle söyleyeyim.
Çok
Dolayısıyla
evet.
yani ilk ve en önemlisi, kentteki doğayı yok etmeyeceğiz. Ve yok ettiklerimizi de mesela doğal olan dere yatağını betonun içine aldık diyelim. 30 sene önce, 40 sene önce olabildiğince bunu genişletmek, genişletemiyorsak daha böyle bir yeşil hale getirmek, onu da yapamıyorsak bir şekilde içinde mesela belli yerlerde sel hazneleri oluşturmak, buna biriktirme haznesi falan da deniyor. Böyle uygulamalar var, teknik. Dolayısıyla doğal olmayanları da doğallaştırma yoluna gitmemiz gerekiyor. Yani hani bu ilk olan, yani şunu yapmamamız gerekiyor. Ne yazık ki deprem bölgesinde olduğu gibi deltanın içine gidip moloz dökmememiz gerekiyor. Gidip ormanı kesmememiz gerekiyor. Zaten halihazırda olan, az kalmış olan
Peki, ben
kaynaklar.
sana biraz daha sinir bir soru sorayım Ferdi.
Tamam.
Sen de bir nefes vermiş olursun. O zaman biz madem bu kadar taşkın alıyor, bol bol HES yapıp suyu keselim. Mesela
Yok
bu bir
işte.
fikir değil mi?
Değil, değil kuzum. Ne yazık ki değil. Yani bunun olmadığını da Karadeniz'den çok iyi gördük. Hatta geçen sene ya da ondan önceki seneydi, büyük bir deprem oldu hatırlarsın. Bartın falan civarlarındaydı o, yine Batı Karadeniz tarafında. Yani HES hatta patladı, taştı, bir şeyler oldu biliyorsun. Yaratılan kötü etki 2-3 katına çıktı. Yani hani öyle bir durum değil bu olay ve ne yazık ki en kötü şeyi yapıyor aslında büyük oranda HES'ler. Çünkü bölgenin yağış rejimini değiştiriyorlar her zaman. Yani anlatabiliyor muyum? Ne oluyor onu söyleyeyim. Diyelim ki seninle benim Rize'nin ta denizin kenarında böyle tam da denize gelmeden bir yerde köyümüz var. Bizden daha yukarı bir yere HES yapılıyor, doğru mu? Hani genelde böyle olur, bu yukarılara yapılır, yukarıdan aşağı doğru gelir. Bizim aşağıya gelen su miktarımız normalde, örnek veriyorum, 10 tonken, tamamıyla örnek için söylüyorum, 1 tona düşüyor doğal olarak, değil mi? Yani yukarıda çünkü suyu tutuyorlar. Ben de sonra belediyede tanıdıklarım var, diyorum ki ya artık benim dere eskisi gibi coşkun zaten gelmiyor. Ben bunun yanlarından, sağından, solundan 4-5 metre çekeyim, tamam mı? Zaten su çok gelmiyor artık, onu da betona koyayım. Ondan sonra böylece işte birazcık orada yol kazanırım. Bina yapacaksam 3-5 metre salma yapabilirim falan, anlatabiliyor muyum? Sonra ama ne oluyor, ben bunu yaptıktan sonra birden çok büyük bir sel geliyor. O yukarıdaki HES'i de dinlemiyor. Ben eskiden 20-30 metre genişliği olan dereyi 10 metreye düşürmüşüm ya, hani artık su gelmiyor HES'ten dolayı diye. Birdenbire bendine sığmıyor, taşıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle şeyler zaten neden oluyor. Böyle palyatif 3-5 senelik böyle öngörülerle yapılmış, genelde uzun vadeli izlemelere dayanmayan, bilimsel olmayan hani nedenlerden dolayı bu seller oluyor. Buna sadece HES de değil yani sulama sistemleri de bu şekilde vuruyor. Ne yazık ki hani doğaya aykırı. Bunu da nasıl anlayabilirler biliyor musun Mehveş? Onu söyleyelim. Evet. İnsanlar diyor ki o zaman
bu,
hocam...
Bu soruyu büyük bir ciddiyet ve sabırla yanıtladığın için teşekkür ederim.
Ama çünkü gerçekten buradan başlıyor. Şey gibi oluyor yani elektrikle mi kullanmayalım falana dönüyor olay
i̇şte
değil.
O yüzden soruyorum.
Yani evet. Değil elbette yapalım. Bunlar da lazım ama bakalım. Meander denen bir isim vardır biliyor musunuz mu Latince'de? Menderes diye Türkçeleştirmiş. Evet. O nedir biliyor musunuz? Menderes demek hani böyle yukarıdan baktığın zaman nehir böyle böyle kıvrımlı kıvrımlı güzel böyle gider. Böyle bir yılan gibi. O bir meander tamam mı? Hatta bizim Menderes ilçesinin adı oradan var. Hatta oradaki büyük Menderes, küçük Menderes var. Yukarıdan bakıldığı zaman böyle çok güzel kıvrımlı. Onu niye biliyor musun? Oradaki nehir salak olduğu için değil, abiyane tabirle söylüyorum. Onu yapmasının bir nedeni var. Onu yaparak, kıvrım yaparak hem debisini düşürüyor.
Debiyi
Evet, aynen hem hızını düşürüyor, hem miktarı düşürüyor, hem de taşkın yaratarak sel olasılığını düşürüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani
evet.
birdenbire gelmesini engelliyor. Dolayısıyla bir de ne oluyor? O meander yani o Menderes yaptığı için de yukarıdan gelen o güzel toprak, alevyonlu toprak yayılıyor ve bizim o işte tarım yaptığımız ovaları oluşturuyor. Öbür türlü ne oluyor? Bir kanalın içine hapsediyoruz, sel yapıyor, o bütün çamur birdenbire denize yıkılıyor. Ve önünde de hiçbir şey bırakmıyor. Çok büyük bir ağırlık olduğu
Yani hem
için.
topraktan da oluyoruz bu arada.
Topraktan da oluyoruz. Aynen toprak çok büyük bir toprak kaybı. Halbuki ovalar işte toprak kaybını azaltıyor. Tamam dağdan o toprak geliyor ama ovaya geliyor bu sefer. Hani bir dönüşüm var hala. Pat diye denize inmiyor. Denize indiği yerde de delta oluşuyor zaten. Adı delta oluyor ova olmuyorsa da.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Evet yani ama niyeyse böyle bir şey söylediği zaman hocalar bizler ya hocam onu biz ne yapalım etrafında dünya kadar kamulaştırılacak yer var. Ya canın isteyince HES olunca kamulaştırıyorsun. Niye böyle bir şey için kamulaştırmıyorsun? Anlatabiliyor muyum? Hani bunlar bana samimi gelmediği için biraz heyecanlandım. Dinleyiciler de umarım hocayı yine gaza getirdin demezler sana.
Gaza getirmek bizim işimiz. Aynı zamanda bu işleri
Aynen.
anlayabilmek için biraz o da lazım.
Tabii
Peki.
başka şeyler de var.
Ha.
Sadece doğal alanlar değil. O en
Ha.
önemlisi, birincisiydi. Bunun gibi dört tane daha büyük madde var.
Nedir? Nedir onlar? Sünger
Başlık
şehir için
hemen.
diyorsun.
Evet canım. Bir kenti sünger kent yapabilmen için kent içindeki birleştirilmiş yani birbiriyle eskisi gibi bağlantısı sağlanmış, konuşması tekrar ilişkisi sağlanmış doğal alanlar yaratmak, olanları korumak, geliştirmek. İkincisi hepinizin en çok duyduğu bu bahiste yeşil çatılar. Su toplayan çatılar. Hatırlarsın işte bunu daha
Evet.
önceki konuşmalarımızda dokun. Bu çok konuşuluyor, biliniyor. Bu da çok önemli. Özellikle çatılarda su biriktirmek vesaire. Detaylarına geliriz. Diğeri bu yağmuru ve yağış yönetmek. Yani hani bu çok önemli. Bunu genelde belediyeler yapmak zorunda. Hani bireysel olarak bizim yapabileceğimiz genelde bir durum değil. Ama hani bu gelen yağmuru ve yağışı özellikle çok büyük debide geldiği zaman onu böyle engelleme yolları var, azaltma yolları var. Onlara da gireceğiz ama bu çok önemli bir durum. Diğer önemli dördüncü madde geçirgen yüzeyler. Sen birazcık anlattın Arnavut kaldırımı dedik. Bunlara genel olarak terminolojide geçirgen yüzeyler deniyor. Yani kentsel uygulamalarda asfalt bile yapıyor olsanız hani ki asfalt dışında birçok artık geçirgen yüzey çeşidi var. Türkiye'de de belli yerlerde kullanılmaya başladı. Yani yağan yağışı bir şekilde yeraltı suyuna almanızı sağlayan yüzeyler bunlar, uygulamalar. Öyle söyleyeyim.
İlla
Bir
taş olmak
tane daha.
zorunda mı Ferdi?
Yok değil. Yani
Ha.
asfaltı da geçirgen hale getirebiliyorsunuz.
Tamam.
Öyle söyleyeyim. Toprağı daha
Tamam.
geçirgen hale getirebiliyorsun uygulamayla. Yani toprak da geçirgen toprak var, az geçirgen toprak var. Onun içindeki toprak miktarını ve onun içindeki kombinasyonu değiştirerek istersen detaylarını birazdan söylerim. Daha
Tamam.
geçirgen hale getirebiliyorsun. Geçirgen hale getirmediğin ne olduğu zaman ne olduğunu söyleyeyim. Su birdenbire akmaya başlıyor ve sel yapıyor. Sen ne kadar geçirgen yaparsan sel olma potansiyelini azaltıyorsun. Aslında mantığı o. Hani çok teknik gibi gelmesin.
Yok,
Ve
hiç
bir
gayet
diğeri
anlaşılır.
anlaşılır tamam canım. Bir diğeri ve yine en önemlisi tasarruf ve geri dönüşüm. Bakın bunu da her zaman atlıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hani dedik ya bir tanesi sel vesaire, bir tanesi de bizim suyu aslında tatlı su ihtiyacımızı halletmesi bu sünger kentleri. Bu beş tane söylediğim başlık bir kenti diyelim ki Mehveç'im sen belediye başkanısın yarın. Vekili mutlaksın öyle söyleyelim. Bu beş tane
Belediye başkanı
başlığı
olunca
alacaksın.
da pek olmuyor ama hadi neyse, evet.
Olmuyor mu? Tamam. Bu beş
Ben
başlık.
adaylığımı koyayım istiyorsan. Bu aralar herkes Cumhurbaşkanlığı'nın adaylığını koyuyor. İstiyorsan onu koyayım. Şimdi öncelikle şeylerin yani sünger şehir kavramında nelerin olması gerektiğini söyledin. Peki bunları nasıl yapalım? Adım adım açalım mı? Yani Çinli ne
Canım.
yapıyor? 19 tane, 19 muydu? 16 pilot
16 tane,
şehrini.
16 pilot şehir ama
Bunlara
dünyada da
mesela
bu
55
başlangıcı
milyon euro
böyleydi.
yatırım yapmış.
Evet, çok para ve her biri için öyle
Her
düşün.
biri için. Aslında yanlış yaptığını düzeltmek için. Öyle de
Tabii,
bir
tam demin
onu
onu
da
anlattım.
yazalım, söyleyelim.
Bütün kentlerin hikayesi o yani. Kentleşirken biz ne yazık ki bunlara uzun süre dikkat etmedik. Dikkat etmeyince gol yemeye başladık. Şimdi buradan nasıl döneceğimizin derdi bu. Yani aslında bütün konuştuğumuz olay. Öyle söylemek lazım. Birazcık bu doğal alanların öneminden bahsettik herhalde. Hani
Evet.
detaylarından. Yani özellikle tekrar söyleyelim. Göller, göletler, kanallar, hani doğal kanallar, parklar, ormanlar, kent içindeki deltalar, yani hani birçok kentimizde bizim delta var arkadaşlar, bunu unutmayalım. Delta sadece dağda bayırda böyle şehirden uzak bir yerde değil. Mesela Adana'da iki tane delta var, Samsun'da iki tane delta var, İzmir'de üç tane büyük delta var, bir tane küçük delta var. Hani Çanakkale'de delta var. Mesela İstanbul'un içinde diyeceksiniz ki İstanbul'da doğal alan mı kaldı? Var. Büyük Çekmece Gölü, Küçük Çekmece Gölü, o bizim ormanlar, hani Terkos, her ne kadar içine havaalanında yapılmış olsa o Terkos Gölü, o gördüğünüz büyük bir su toplama havzası. Bunların hepsi bu tür selleri vesaireyi aslında biraz önce anlattığımız gibi engelleyen bir anlamda da sistemler. Unutmayalım, sadece balıkların yaşadığı, kuşların yaşadığı yerler değil. O da var. Diğer önemli konu, onu hemen söyleyelim. İnsanlar bunu çok merak ediyor. Yeşil çatı olayı.
Heh.
Şimdi bu yeşil çatı
Ya ben
olayı...
şimdi çatıya şey yaparsam yeşillik, ağaç, bir şeyler falan çatı katındayım diyelim. Ben o zaman hani sünger şehre bir katkıda bulmuş oluyor muyum kafama göre oraya bitkiler koyarsam?
Yok canım, onun da ne yazık ki bir yolu yöntemi var. Şöyle oluyor. Önce mantığını anlatalım arkadaşlara. Şimdi yeşil çatı yaptığımızda birkaç tane avantajı var. Onlardan biri yağmurla gelen suyu bir şekilde apartmana ya da ne bileyim müstakil evimizse her neyse onu bir şekilde akıp gitmesini engelleyerek yavaş yavaş süzülerek hem de temizlenerek bir haznede toplama mantığını söyledim size. Şimdi bu diğer bir önemi de ne biliyor musunuz? Özellikle müstakil evlerde falan çok kullanılır. Bu genelde toprak ve bitkiyle yapıldığı için biliyorsunuz toprakta hiçbir zaman 4 derecenin altına düşmez kolay kolay. Hani böyle çok yukarıda böyle permafrost değilseniz Sibirya'da falan filan. Yani genelde hatta insanlar belli zamanlarda Anadolu'da falan toprağın içine saklarlar. Peynirini falan bozulmasın diye aşağı yukarı devamlı yıl boyunca artı 4 dereceye yakın dereceler tuttuğu için eskinin buzdolapları hala Anadolu'da görebilirsiniz bu uygulamaları. Bu yeşil çatı uygulamalarını da Anadolu'da kerpiç mimaride, ahşapta falan da görebilirsiniz. Su tutması dışındaki bir diğer önemli şey de iklimlendirme. Ne yapıyor biliyor musun Mehveş? Hem suyu bu şekilde yakalıyor, tutuyor, hem biyoçeşitliliği destekliyor. Orada bir yeşil alan oluşturduğu için öyle söyleyeyim sana. Aynı zamanda da evin içindeki sıcaklığı da bakın dışarıdaki sıcaklığı içeri geçirmede cimri davrandığı için evin içindeki sıcaklığı devamlı aynı derecede tutuyor. Ne çok soğuk ne çok sıcak. O yüzden aynı zamanda bizlere klima falan gibi kullanma derdini de bir ölçüde azaltıyor. Sadece su da değil bakın. Dolayısıyla bu yeşil çatılar gerçekten çok önemli. Artık belediyeler bile bununla ilgili bir şeyler nasıl yaparız diye konuşmaya başladı. İlk elden ben size bilgiyi vereyim. Yani birçok binada bir yerlerine ağaç dikmeler falan filan var. Yeşil çatı uygulaması çok yaygın değil ama çok yakın zamanda özellikle düz çatı bölümlerde yeşil çatı ve işte elektriğini üreten çatılar gibi sistemleri görmeye başlayacağız. Uygulanması zor değil. Çok da pahalı şeyler değil ama yavaş yavaş geliyor. Bunun bilgisini vereyim size.
Sünger şehir kavramını araştırırken kısaca şöyle bir internette Türkiye'de benim gördüğüm bir tek İzmir'de başka şehirde var mı bilmiyorum ya da başlangıcı galiba yine İzmir'de oldu. Yani ne kadar oldu, ne oldu? Tunç Soyer bir takım açıklamalar yapmış. O ayrı bir konu. Bu kolay bir iş değil çünkü bu dönüşümü
Değil.
yapmak. Ama ondan biraz bahsedebilirsin belki.
Tamam, yani örnek olayına ona gelelim. Geçirgen yüzeyler konusunda belki bir iki örnek vermek lazım. Hani
Tamam.
sadece kaldırımlar falan da değil. Dediğim gibi peyzajımızda kullandığımız bitkiye kadar yüzeyin geçirgen olmasını sağlıyoruz. Ayrıca hani dedik ya demin yeşil çatılar falan, hani orada da mesela hangi bitkiyi dikeceğimize kadar önemli. Genelde de bunu denemek isteyen arkadaşlar olursa, hangi bölgedelerse o bölgenin doğal bitkilerini kullanmaları önemli. Ve
Tavsiye
ayrıca
ediliyor. Hı.
evet, ayrıca yani topraklarının da yapısını birazcık düzeltmeleri gerekiyor. Özellikle mesela ben size söyleyeyim, %60 kumlu, %20 kompost ve %20 de böyle örtü üstü toprağa denen, böyle üst örtü toprağa denen bir durum var. Bunu çok rahatlıkla ben söyledim, araştırıp görebilirler. Hani çok teknik anlatmak için söylemedim. Böyle bir kompostun olduğu zaman toprak maksimum derecede suyu emiyor.
SüngerKent İzmir projeleri kentsel ve kırsal alanda pilot projelerle aşama aşama uygulamaya geçirilecek. Kent içerisinde belirlenen yeşil alanlarda yeraltı suyuyla beslenen doğal ekolojik göletler, su baskını ve taşkın riski taşıyan cadde ve sokaklarda yağmur suyunu emecek özel tasarlanmış sünger yollar.
İzmir konusuna gelelim. Şimdi Türkiye'de elbette literatür anlamında özellikle peyzaj mühendislerinin çok hani literatüründe olan konulardan biridir bu şehir planlamacıların, öyle söyleyeyim. İlk olarak kamusal anlamda sahiplenilmesi İzmir tarafından oldu. Hani bir belediye, hani evet biz bu sünger kent olayını önemsiyoruz dedi. O güzel bir şey. Onun da tabii önemli nedenleri var. Onlardan biri şu: İzmir özellikle bulunduğu bölge itibariyle ne yazık ki yağışı çok az alan bir yer. Türkiye'de en az yağış alan yerlerden biridir. Hani aldığı yağışı da genelde kış aylarında alır. Yazın neredeyse hiç yenebilecek kadar az derecede bakar arkadaşlar, İzmir yağış rejim diye yazarlarsa. Dolayısıyla İzmir zaten bir, çok az yağış alabilen bir yer. Hani iki, yağış aldığı zaman da ne yazık ki deniz seviyesinde ve bazı yerler hatta deniz seviyesinin altında yapılanma olduğu için sel riskinin çok olduğu bir yer. O yüzden her sene duyarsınız İzmir'de sel oldu. Hatırlarsınız haberlerde. Adım adım gidiyor. İlk etapta hakikaten peyzajda o yağmur suyunu bir şekilde çatıda toplayan ve onu depoya alacak şekilde olan en basit sistemler destekleniyor. O yüzden mesela hani böyle bir suyu depolamak için gerekli olan o sarnıçımsı plastik gibi diyeyim, hani genel olarak insanlar arasında değil, mesela insanlara teşvik açısından verilmeye başlandı, belli ölçüde var. Ama bence önemli olanı, teşvikten de daha ziyade, kamusal bir otoritenin bunu kent düzeyinde kabul etmesi. Hani
Evet.
uygulamaları elbette takip edeceğiz. Halk olarak da yapmamız gerekenler var. Hani bunun daha iyisini, daha fazlasını hep talep etmemiz gerekiyor ki onlar da buna yönelik olarak daha da advanced şeyler bize sunsunlar. Anlatabiliyor muyum? Bu biraz
Şimdi ben
arz talep olayı.
İstanbul'da çıkıp Sünger Kent istiyorum diye bağırsam mesela.
Gayet reaksiyon alabilirsiniz. Çünkü niye biliyor musun? İstanbul'da çok büyük sıkıntı var. Bakın,
Çok büyük.
niye
Kaç
olduğunu
milyon
söyleyeyim.
insan ayrıca.
Evet, hem çok milyon insan,
Hem
hem
çok kuraklık.
çok kuraklık, hem de sel riski çok fazla yer var. Hatırlarsınız İstanbul'un
Kaç kere
selleri
oldu canım? Tabii.
kaç kere oldu? Çok da fazla olacak gibi görünüyor. Ve daha üzücüsünü söyleyeyim. İstanbul ne yazık ki Sakarya Deltası'ndan, havzasından su alıyor. Yukarıda İğneada'dan, Trakya'dan su alıyor. Yetmiyor kendine su. Normalde eskiden bu Terkos'un çevresinden su alıyordu, yetiyordu. Hani Osmanlı döneminden beri öyle söyleyeyim. Artık yetmediği için, artık kendine yetmedi, gidip başka bölgelerden suyu çekmeye başladı.
Oraları bitiriyor.
Evet, oraları
O da aynı
bitiriyor.
zamanda o demek. Tabii.
Aynen, o yüzden İstanbul'un sünger kent olması elzem. Çünkü inanılmaz bir tatlı su ihtiyacı var ve bunu artık nereye alacak artık? Neresi artık, hani nereden su, Rize'den mi su götürelim İstanbul'a? Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'yi içecek neredeyse, ona doğru gidiyor. Dolayısıyla İstanbul'un bir an önce hem selleri azaltmak, hem de tatlı su ihtiyacını bir şekilde daha doğal, daha çevreci yollarla tedarik etmesi için bu sünger kent konseptine mutlaka geçmesi gerekiyor. Yani
Çok minik şunu soracağım. Bu yağmur suyunu Süngerkent'ten bahsediyoruz ya. Bunu ayrı bir yere biriktirmek, pis sudan yani kanalizasyona akıtılan sudan ayırmak çok büyük bir teknoloji gerektiriyor mu? Çok büyük bir yatırım gerektiriyor mu?
Yatırım gerektiriyor. Fena da değil büyüklüğü. Hani detaylarını mutlaka yine İzmir'de görecekler. Türkiye'deki ilk uygulaması da İzmir'den. Bayağı da ilerledi çalışmaları, öyle söyleyeyim. Onun da bir anlatalım ne olduğunu. Bizim yağmur geliyor, özellikle çok yağdığı zamanlarda bunu anlatmak lazım yani, hani çünkü herkes şey diyebiliyor zaten, ayrıymış gibi yağmur suyu toplamayla atık suların toplanması değil, aynı yerde toplanıyor. Tek bir kanalizasyon sistemimiz var, eski tip yeraltı suyu şebeke sistemlerinde. Bunu ilk defa İzmir ayırma yoluna gitti koskoca kentte. Yani artık İzmir'de yağmur suyu yerin altında farklı kanallarda
Bir
toplanıyor.
yerde mi, belli yerlerde depolanıyor herhalde, değil mi?
Evet,
Yani
aktarılıyor
mahalle
aynı.
bazında falan gibi.
Mahalle mahalle, sonra büyük kanallarla, aynı normal atık su tesisi gibi, ama sadece tatlı suyun olduğunu düşünün, yağmur suyun. Bir de ayrıca evlerden gelen normal bildiğimiz kanalizasyonların gittiği su var. Dolayısıyla bunlar ayrıldığı için artık atık su tesislerine sadece kanalizasyon gidiyor ve atık su tesisleri de kapasitesinin üzerinde çalışmak zorunda kalmadığı için daha temizliyorlar o suyu. Çünkü öbür türlü biz gidip de atık suyun içine yağmurdan gelen tatlı suyu da koyduğumuz zaman kapasitesinin üzerinde çalışıyor, yapamıyor ve direkt bu sefer ne yazık ki denize deşarj ediliyor ya da
Taştı.
göle deşarj ediliyor. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Birazcık da evet, yatırım maliyeti var. Bildiğiniz tekrar yerler kazılıyor, borular koyuluyor hani, ama inanılmaz bir artısı var. Bütün yağmur yağın yani sokağa vesaire, hele ki geçirimli yüzeylerde yapmaya başladıysanız onlarla beraber direkt belli yerlerde rezervuar olanlar oluşturuluyor. Kent içinde ne için kullanılıyor bu mesela, onu söyleyeyim. Tarım için kullanılıyor. Çünkü tarım için zaten gidip de barajlardaki suyun kullanılması çok mantıklı değil. Nedenini de söyleyeyim. Bizim zaten içme suyumuz doğrusu kalmıyor. Zaten biliyorsunuz ne yazık ki tatlı suyun %70'e yakını tüm dünyada böyle tarımda kullanılıyor. Bunu daha önceden konuşmuştuk sizlerle. Dolayısıyla gidip o sınırlı yeraltı suyumuzu, baraj suyumuzu diyelim hani, kaynak sularımızı tarıma verene kadar yağmurdan gelen suyu tarıma verebiliyoruz. Ayrıca endüstrinin ihtiyaç duyduğu suyu da yine verebiliyor. Çünkü endüstri de içme suyu istemiyor. Belli soğutma suyu vesaire, bunu da oradan sağlayabiliyorsunuz. Ve inanılmaz büyük bir güzel tasarruf. Aynı zamanda da sel riskini falan da bakın yok
Mis gibi
ediyorsunuz.
ya. Daha ne olsun
Evet,
yani.
bunu
Keyif
da.
meselesinden çıktı iş. Biraz da o yüzden konuşuyoruz bunları.
Tabii
Hani
tabii
iyi
çoktan çıktı.
tasarım, teknoloji, akıllı bilmem ne, hadi geleceğe hazırlanan değil, bugünün işinden bahsediyoruz.
Tabii canım, yani bugünün işinden artık olmazsa olmaz. Bakın hani hep böyle bir şeyleri de Amerika'dan, Avrupa'dan falan görüyorduk ya böyle. Bakın bu Çin'den geldi. Hani oradan anlayabiliriz durumu. Anlatabiliyor muyum? Hani bu artık ihtiyaçtan falan, lüksten, ne bileyim şımarıklıktan falan, entel dantel işleri deniyor. Öyle bir şey değil. Gerçek bir ihtiyaç ve bunu da en iyi ne yazık ki yani üzücü bir şekilde deprem bölgemizde gördük. Yani hani nasıl altyapının olmadığı, hani elbette çok büyük bir yağış orada olan, yani bir afet derecesinde, ama şu farkı tekrar söyleyelim, anlayalım. Bakın bunların her biri bir doğa olayı. Buna yağış deniyor. Bir doğa olayını doğal afet yapan ne yazık ki bizim iyi ya da kötü uygulamalarımız. Biz doğayı şeytanlaştırmayalım. Doğada her zaman bunlar var. Siz sanıyor musunuz ki büyük yağışlar birdenbire eskiden de yoktu? Bazen oluyor bunlar yani. Evet, iklim değişikliği de bunun şiddeti vesairesi, sen de söyledin, artıyor, ama niye mesela çok güzel planlanmış geleneksel mimarinin olduğu, özgün mimarinin hala korunduğu köylere bu seller vurmuyor? Çünkü neden biliyor musun? Bir köye baktığınız zaman, mesela bir kerpiç köye, gerçekten zaten suyu emiyor. Deresi dere gibi dere. Anlatabiliyor muyum? Köyün belli yerlerinde zaten su topluyorlar. Sarnıçlar vardır. Gidip görürsünüz Ege'de sarnıçları. Hani hatta artık onlar turistik bir hale bile geldi. Aslında SüngerKent uygulamaları baktığınız zaman. Sarnıç,
Evet.
sarnıç. İstanbul'daki o sarnıç sistemleri.
Ya Ferdi'cim, sen böyle güzel güzel anlatıyorsun da şimdi sadece şehirlerde, İstanbul'da falan değil, hatta ben bu depremle ilgili, deprem bölgesindeki inşaatla ilgili bakanlığın verdiği demeçleri de dinlerken işte diyor ki haklı olarak, yani zemin katlarında işte dükkan yapmayacağız, ama konu zemin katların dükkan yapılması değil. Köylerde bile her yerde su basmanı diye kot farkından tabii alıp oraya iki kat daha ekliyor. Ev yapıyor. Evet. Yani bu her yerde var ve en işte kendini akıllı zanneden ya da varlıklı falan olan da yapıyor bunları. Şey değil yani, o hani ucuza bilmem ne getirince oralar satılıyor. İstanbul'da bütün zemin katlar hep zaten böyle daha şeydir. Oralar dairedir ya da dükkandır.
Valla ne yazık ki. Yani. Bak ama bu konuda inisiyatifi halka ne yazık ki bırakmamak gerekiyor. Ben her zaman biliyorsun bu bir aynı zamanda şey diyorum, arz talep olayı. Yani biz ne kadar istersek yöneticilerden daha iyisini, onlar daha iyisini bize vermeye çalışacaklar. Yani bizim bu bizim anlattıklarımızı öğrenip belediyelerimizden talep etmemiz gerekiyor bunları. Ama tek başına da yeterli değil bu. Bu tür kentsel uygulamaları kanun, yönetmelik falan düzeyinde oluyor. Dolayısıyla yöneticilerimizin artık bu inisiyatifi halka bırakmadan kanunla işte doğru işte Sünger Kent gibi doğru uygulamalarla gerekirse teşviklerle gerekirse cezalarla bunları engellemesi gerekiyor. Yani yöneticiler daha bunu yapmazken halktan yapıyor olmasını beklememek lazım. Kendimizi kandırmayalım. Bu önemli. Hani her şey halk değil. Burada birazcık otorite ve devletin halkı yönlendirmesi gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok yani. Bütün dünyada öyle da bu iş böyle oluyor. Güzel örneklerden birkaç tane istersen son bölümde en azından isim olarak vereyim. İnsanlar hani dünyadan da başka şehirleri görsünler aramalarında. Mesela Çin dedik ya, Şangay. Evet. Mutlaka baksınlar onun Sünger Kent olma durumunu. Yaklaşık yağmur suyunun %70'ini yakalamayı hedefliyorlar. Yani hani yağan yağmurun %70'ini tekrar kullanmak diyelim buna. Bu çok önemli bir oran. Danimarka, Kopenhag birçok konuda öncüdür Kopenhag şehri. Bu özellikle işte bu suya yönelik iyi kullanma yönetim planlaması ve uygulaması konusunda dünyadaki öncü yerlerden biri. Güney Kore yine önde gelenlerden. Seul kenti özellikle. Amerika'dan var mesela güzel bir örnek, onu söyleyelim. Literatürde hep karşına çıkar. Philadelphia özellikle o bölge. Orada çeşitli kampanyalar yapılıyor. Avrupa'dan da bir örnek vermiş olalım. Avrupa'ya geçmeyelim yine. Hani özellikle şeyi Hollanda'da Rotterdam. Hollanda özellikle su yönetimiyle ilgili zaten konuya
çok problemli olmuş bir yerde olduğu için erken şey yaptılar. Bir de tabii mühendislik ve şey anlamında da epeyce bir yol farklı aldılar. İşlere yol aldılar. Evet.
Özellikle Rotterdam kentine de bakılsın bu Sünger Kent hikayesinde. Onu söyleyelim ama Hollanda zaten başlı başına incelenmesi gereken bir yer hani.
Peki Ferdi. O zaman çok teşekkür ederim. Sabırla anlattığın için. Ama şimdilik hoşça kalın diyelim ve yeşil dalgayı yakalayın.
Evet, yeşil dalgayı yakalayın.
Hoşça kalın.
Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.